Hoş geldin. Bugün senin için oldukça kışkırtıcı bir metni. Doktor Alper Sezener'in Liderlik Mitinin Çöküşü başlıklı yazısını masaya yatırıyoruz.
Evet, oldukça iddialı bir başlık.
Aynen. Modern liderlik anlayışına epey sert bir eleştiri getiriyorum. Amacımız ne? Bu eleştirinin derinliklerine inmek. Günümüzdeki bu parlatılan liderlik kavramının neden bir mit, hatta bir oyun olarak görüldüğünü anlamak ve bunu daha sağlam tarihsel örneklerle kıyaslamak.
Güzel bir çerçeve. Şöyle başlayalım mı? O her yerde karşımıza çıkan cilalanmış lider imajı. Acaba gerçekten içi kof bir pazarlama harikası olabilir mi? Ne dersin? Hadi bunu birlikte deşifre edelim.
Kesinlikle kışkırtıcı bir başlangıç noktası yani. Yazarın argümanının merkezinde tam da bu var. Liderliğin nasıl otantik bir özellikten ziyade satılan, pazarlanan bir imaja.
Bir gösteriye dönüştüğü, değil mi? Aynen öyle. Bir gösteriye dönüştüğü iddiası. Hani şu sürekli duyduğumuz vizyoner, stratejik, duygusal zeka sahibi lider etiketleri var ya.
Evet, her yerdeler.
İşte metin tam da bunların içini sorguluyor aslında.
Peki bu gösteri tam olarak nasıl sahneleniyor Sezener'e göre? Yani plazalar, şık kıyafetler, PowerPoint sunumları, bunlar mı dekor?
Aynen öyle. Yazar bunu neredeyse bir tiyatro oyunu gibi betimliyor. Sahne plazalar, kostümler, takım elbiseler, hoş kokular, havalı tavırlar.
Replikler de tanıdık. Takım çalışması başarının anahtarıdır. Biz bir aileyiz. O klişe motivasyon cümleleri. Anladım ama işin bir de perde arkası var diyorsun.
Tabii, metin diyor ki bu parlak sahnenin arkasında genellikle tükenmişlik var. Çalışanların hissettiği görünmez zincirler var. Aslında pazarlanan şey otoritenin allanıp pullanmış hali.
Yani ben liderim demek bir tür onay arayışı mı aslında? Metin buna mı işaret ediyor?
Kesinlikle. Metin bunu Lacan'ın büyük öteki kavramıyla ilişkilendiriyor. Yani bireyin toplumdan, otoriteden ya da o görünmez beklenti merciğinden beni gör, onayla, fark et talebi.
İlginç bir bağlantı. Hatta Boyang Chul-han'ın performans öznesi dediği şeye de bağlanıyor bu durum. Sürekli kendini optimize eden, bir proje gibi sunan, kendini pazarlayan modern birey, liderlik de bu pazarın bir ürünü haline geliyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Liderlik bir yetkinlik değil de kişisel markalaşma stratejisi yani. İnsan ruhunun ucur bir logoya indirgenmesi gibi.
Evet, yazarın eleştirisi bu yönde oldukça keskin.
Peki bu mit karşısında gerçek liderlik nasıl tanımlanıyor metinde? Farkı ne?
İşte orada işler değişiyor. Yazara göre hakiki liderlik kendini pazarlamaya çalışmaz, şatafatlı sunumlarla ortaya çıkmaz. Gerçek liderlik dediğimiz şey, en zor anda, kriz anında gösterilen irade.
Anladım, somut eylem yani.
Evet, sorumluluk alma cesareti, başkaları adına inisiyatif kullanma, örnek olma hali, bunlar CV'ye yazılacak, networking kahvaltılarında satılacak şeyler değil.
Pazarlanamaz diyorsun.
Aynen öyle. Anlık, durumsal ve genellikle zorlayıcı koşullarda belirginleşen bir tutum.
Bu performans eleştirisiyle geçmişteki liderlik anlayışları arasında nasıl bir fark görüyor peki yazar? Tarihsel olarak durum daha mı farklıymış?
Hem de nasıl? Metin antik Yunan'a gidiyor mesela. Orada bugünkü anlamda bir lider figüründen çok yöneticiyi ifade eden arkon ve daha önemlisi akıl ve adaleti temsil eden logos kavramları öne çıkıyor.
Yani kişisel karizmadan çok ilkeler mi önemliymiş?
Kesinlikle. Yönetim ilkelere dayanıyor. Eski Türklere baktığımızda ise Kaan ya da Han sadece askeri gücü değil, kutu da taşıyor. Bu kut yönetme yetkisinin tanrısal bir meşruiyete dayandığı inancı.
Ve ağır sorumluluklar getiriyor tabii.
Tabii, adalet dağıtma, birleştirme gibi Osmanlı'daki padişahın Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olması da benzer bir uhrevi temele ve görev bilincine işaret ediyor. Kişisel parıltıdan ziyade makamın getirdiği görev ön planda.
Yani tarihsel örneklerde odak noktası daha çok görev ve meşruiyet, değil mi? Bugün anladığımız gibi bir kişisel markalaşma değil.
Kesinlikle. Yazar Mustafa Kemal Atatürk örneğini de bu bağlamda veriyor. Onun liderliğinin saraydan ahkam keserek değil, tam tersine milletin en zor zamanında sorumluluğu üstlenerek
cephede mücadelenin içinde doğduğunu söylüyor.
Evet, bizzat mücadelenin içinde doğduğunu vurguluyor. Bu parlatılmış bir imaj değil, tarihin en kritik anlarından birinde gösterilen somut bir irade ve cesaret örneği olarak sunuluyor.
Anlıyorum. Peki madem bu modern liderlik miti bu kadar yapay, neden bu kadar yaygın, neden bu kadar çok alıcısı var? Sorun sadece lider olduğunu iddia edenlerde mi?
Yazar ilginç bir noktaya parmak basıyor burada. Diyor ki sorun sadece onlarda değil, biraz da bizde. Yani o liderlere ihtiyaç duyduğumuzu hissedenlerde.
Bizde mi? Nasıl yani?
Sürünün o sıcak, güvenli ama bir o kadar da sınırlayıcı konfor alanından çıkma konusundaki isteksizliğimizde. Hani bir kurtarıcı bekleme eğilimimiz var ya, belki de orada yatıyor kökeni.
Bu da düşündürücü. O zaman çözüm ne? Dışarıdan bir gerçek lider mi bekleyeceğiz yine?
Hayır, tam tersi. Metnin önerdiği çözüm yolu dışarıda değil, içeride. Kendini bil. O antik öğreti. Kendini bilmek. Evet, kendi sınırlarını, zaaflarını, korkularını bilirsen, başkalarının yarattığı o sahte parıltıya, o plastik liderliğe kolay kolay kanmazsın diyor. Gerçek liderlik belki de başkalarına hükmetmekten önce kendine hakim olmaktan geçiyor. Anladım. Yani yazarın önerdiği şey aslında şu, tüm o cafcaflı sloganların, stratejik vizyon sunumlarının, bitmek bilmeyen networking etkinliklerinin ardındaki boşluğu fark etmek.
Evet.
Ve belki de biraz gülümseyerek kendi yolunda yürümek, bu oyunu reddetmek.
Aynen öyle. Bu liderlik tiyatrosunu fark edip kendi değerlerinle hareket etmek, kendi yolunu çizmek.
Harika bir özet oldu. Doktor Sezener'in metni üzerinden gördük ki modern pazarlanan liderlik anlayışı ciddi bir eleştiri altında ve gerçek liderlik dediğimiz şey daha çok kriz anlarında somut sorumluluk alarak ve içsel bir güçle ortaya çıkıyor gibi duruyor. Kesinlikle. Belki de anahtar çıkarım şu, gerçek güç ünvanlarda, etiketlerde değil, kendini tanımakta ve o bilgiyi eyleme dökmekte yatıyor. Ve sana son bir düşündürücü soru bırakalım o zaman. Eğer gerçek liderlik dediğimiz şey ünvanlarla, parlak sunumlarla ya da kişisel markalaşmayla ilgili değilse,
evet,
belki de etrafımızdaki gerçek liderler çoğu zaman görünmez, isimsiz ve etiketsiz olanlardır. Şöyle bir düşün, senin çevrende resmi bir ünvanı olmasa da eylemleriyle, duruşuyla sana ilham veren, yol gösteren kimler var? Belki de asıl liderler onlardır, ne dersin?
Çok iyi bir nokta. Üzerine düşünmeye değer, gerçekten. Bu konu üzerine daha fazla kafa yormak istersen, kaynak metin Byung-Chul Han'ın Şeffaflık Toplumu kitabını ve sinemadan klasik bir örnek olarak Sidney Lumet'in Network, yani Şebeke filmini öneriyor. Bunlar da ufuk açıcı olabilir.